Ayrım 26, sayfa 223. Küçük başından şapkasını saygıyla çıkardı. Çukura kaçmış gözlerle patronunun kısa ve kalın kıllarla kaplı morarmış yuvarlak suratına baktı. 4 kilo domuz budu yiyebilir misin? Mişka incecik bir sesle ciddi ciddi sordu. Ne kadar zamanda? 2 saatte. Bu biraz zor. Senin için lafı mı olur? O zaman 2 bardak da bira isterim. Patronu verdim gitti dedi. Sonra herkese övünerek anlatmaya başladı. Bunu boş mideyle yapacağını sanmayın. Hiç de değil. Daha bu sabah 2 ekmeği gövdeye indirdi. Tabii öğle yemeği de cabası. Domuz budunu getirdiler. Tüccar kalabalığı çepeçevre toplandı. Hepsi de kürklü paltolarına sıkıca sarılmış, enine boyuna aşırı kilolu, şiş göbek insanlardı. Küçük gözleri, başa çıkılmaz bir can sıkıntısı ve uykulu bir sis tabakasıyla buğulanmıştı. Önünde bir bıçak ve kocaman bir çavdar ekmeği bulunan obur şampiyonun çevresinde küçük bir halka oluşturarak elleri ceplerinde oturdular. Tezgahtar bir yün çuvalının üstüne oturdu. Şevkle istavroz çıkardı. Domuz budunu yanındaki sandığın üstüne koydu ve bomboş gözlerle ölçüp biçti. Sonra ekmekten ince, ettense kalın bir dilim kesti. Bunlardan dikkatle bir sandviç yaptı ve sandviçi iki eliyle ağzına tıktı. Dudakları titriyor, köpeklerinki gibi uzun dilini şaplatıyor, düzgün keskin dişleri görünüyordu. Ete doğru köpek gibi eğilerek bakıyordu. Başladı. Gözünüz saatte olsun. Tüm gözler oburun yüzüne, alt çenesine ve avurtlarındaki lokma kabartısına çivilenmiş gibi bakıyordu. Herkes tezgahtarın düzenli aralıklarla inip kalkan sivri çenesini gözlüyor ve boş fikirler ileri sürüyordu. Ayı gibi yemek yiyor. Sen hiç ayının yemek yediğini gördün mü? Ormanda yaşamıyoruz ya, hani öyle derler, ayı gibi tıkınıyor. Domuz gibi tıkınıyor desene. Domuzlar jambon yemez. Adet yerini bulsun diye gülüştüler. İçlerinden bir uzman hemen düzeltti. Domuzlar her şeyi yer. Kendi yavrusunu ve kız kardeşini bile yer. Oburun suratı alı al, moru mor olmaya yüz tuttu. Kulakları morardı. Çukura kaçmış gözleri gözevlerinden fırlamaya başladı. Soluğu ağırlaştı ama çenesi hala düzenli aralıklarla oynuyordu. Seyirciler onu coşturmaya başladı. Ha gayret Mihailo, fazla zamanın kalmadı. Tezgahtar kalan eti kaygılı gözlerle süzdü. Birasından bir yudum aldı ve yeniden çiğnemeye başladı. Kalabalık canlandı ve Mişka'nın patronundaki saate daha sık göz atmaya başladı. Sonra da uyarılarda bulundular. Saati geri almalısın. Saati ondan almalı. Mişka'yı da kollayın. Yerlerinin içine bir parça jambon saklamasın. Yok canım, asla zamanında bitiremez. Ama patronu Mişka'yı kışkırtıyordu. 25 rubleye bahse giriyorum. Mişka, sakın yüzümü kara çıkartma. Kalabalık patronun damarına bastıkça basıyor ama kimse çıkıp da bahse girmiyordu. Mişka çiğnedikçe çiğniyor, suratı jambona benzemeye başlıyor, sivri ve kıkırdaklı burnundan acıklı ıslıklar çıkıyordu. Ona bakmak korkunçtu. Öyle sanıyordum ki her an "Allah aşkına acıyın bana!" diye bağırarak çığlıklar atacak ya da boğazına bir et parçası takılarak insanların ayakları dibine tepe taklak cansız düşecek. Sonunda ne varsa silip süpürdü. Sarhoş gözlerini iri iri açarak nefes nefese söylendi. Bana içecek bir şey verin. Ama patronu saatine bakarak hırladı. 5 dakika geciktin şeytan. Kalabalık adamı kızdırmaya başladı. Dua et bahse girmedik, yoksa yitirecektin. Ama delikanlı da kurt gibi ha. Evet, sirkte rahat rahat iş bulur. Tanrı bu dünyaya amma hilkat garibeleri gönderiyor be. Hadi gidip çay içelim. Sonra manna gibi sallana sallana meyhanenin yolunu tuttular. Bu demirden yapılmış gibi sert ve ağır insanların zavallı çocuğun çevresinde toplanmalarının ve onun hastalıklı oburluğuyla eğlenmelerinin nedenini bulmak isterdim. Yün, pösteki, kendir, urgan ve keçe papuç yığınıyla dolu olan galeri, daracık ve sefil giriş kapısıyla karanlık ve kasvetliydi. Zamanla aşınarak biçimleri bozulmuş ve sokağın çamuruna bulanmış tuğla sütunlarla çevrili bir geçitle bölünüyordu. Bu tuğlaları ve derzlerini belki binlerce kez kafamda canlandırmışımdır. Tek düze bir ağ halinde çirkin ve düzensiz dizilişleri beynimde kalıcı bir iz bırakmıştı. Dükkanların arasından hiç acele etmeksizin insanlar yürür, mal yüklü arabalar ve kızaklar caddeden aşağı yavaşça hareket ederdi. Caddenin arkasında iki katlı kırmızı tuğladan dükkanlar ve her zaman sandıklarla, saman balyalarıyla, yırtık ambalaj kağıtlarıyla çiğnene çiğnene kirlenmiş karla kaplı bir meydan vardı. Atların ve insanların onca hay huyuna karşın burada her şey bana hareketsizmiş gibi görünüyordu. Sanki her şey görünmeyen zincirlerle bağlıydı ve tembelce oldukları yerde sayıyordu. Bu yaşamın neredeyse tümüyle suskun ve canlılık belirtisi sayılabilecek herhangi bir sesten üzgünce yoksun olduğunu birdenbire anlayıverdim. Gerçi kızaklar gıcırdayarak koşuyor, dükkan kapıları pat küt çarpılıyor, baharat çayı ve çörek satan kadınlar bağırıyordu. Ama isteksiz, neşesiz ve tek düze çıkan bu sesler çabucak birbirine karışıp eriyerek işitilmez oluyordu. Kilise çanları bir cenaze törenini düşündürecek biçimde sürekli çınlamaya başladı. Uzunca bir süre bu yaşlı sese kulak verdim. Bu çan sesleri sanki sabahtan akşama kadar çarşının üzerinde havada öylece dalgalanıyor, düşünceleri, duyguları bastırıyor, metal talaşından kalın bir çökelti tabakasıyla örtüyordu. Nereye baksam her yeri çiğnenmiş karla kaplı toprağa, çatılardaki gri yığınlara, binaların ten rengi tuğlalarına soğuk ve bezdirici bir can sıkıntısı sinmişti. Can sıkıntısı bacalardan ince gri bir duman biçiminde doğuyor, boş, alçak, kül rengi gökyüzüne tırmanıyordu. Atlar ter gibi can sıkıntısı döküyor, insanlar can sıkıntısı soluyordu. Can sıkıntısının kendine özgü bir kokusu vardı. Bu koku ağır ve keskin bir ter, yoğun keter yağı, yanık çörek ve duman kokusundan oluşuyordu. Bu koku sıcak ve dar bir şapka gibi insanın başını sıkıyor, göğsüne sızarak garip bir sarhoşluk yaratıyor, insanın gözlerini karartıp umutsuzluk içinde avaz avaz bağırarak bir yerlere koşası ve karşısına çıkan ilk duvara başını çarpmak gibi bulanık bir isteğe kapılası geliyordu. Tüccarların tombul, besili, soğuğun ısırdığı, kan damlayan ve sanki düşteymiş gibi kımıltısız suratlarına bakıyordum. Karaya vurmuş balıklar gibi ağızlarını bir karış açarak durmadan esniyorlardı. Kışın işler durgun olduğu için gözlerinde yaz aylarının yüzlerini biraz olsun canlandıran o dikkatli ve yırtıcı havasından eser yoktu. Rahat hareket etmelerini engelleyen ağır, kürklü paltoları içinde yere doğru neredeyse iki büklüm olmuşlardı. Tembelce çene çalıyor ya da kızarak ateşli bir tartışmaya tutuşuyorlardı. Öyle sanıyordum ki bunu bile bile salt birbirlerine hala yaşadıklarını göstermek için yapıyorlardı. Belli ki can sıkıntısı onları boğuyor, öldürüyordu. Onların bu acımasız eğlenceleri ve eşek şakaları, olsa olsa can sıkıntısına karşı verdikleri ve güçlerini tüketerek yenilgiyle çıktıkları bir savaşımın sonucu olabilirdi. Kimi zaman bu konuda Pyotr Vasiliç'le söyleştiğimde olurdu. İhtiyar çoğunlukla benimle maskaraca ve alaylı bir havayla konuşurdu. Ama kimi zaman da kitapları olan tutkum yüzünden olsa gerek benimle bir öğretmen gibi ciddi ciddi konuşurdu. Şu tüccarların yaşantısından hoşlanmıyorum derdim. Sakalından bir tutam kılı uzun parmağıyla dolayarak lüle yapar ve sorardı. Ne tür bir yaşam sürdüklerini nasıl bilebilirsin? Onları tanıyacak kadar sık sık evlerine mi gidiyorsun? Burası sokaktır. İnsanlar sokakta yaşamaz. Onların burada yaptıkları tek şey alışveriştir. Sonra da çekip evlerine giderler. İnsanlar sokağa çıkacakları zaman giyinirler. Giysilerinin altında ne tür insan olduğunu bilemezsin. İnsan kendi evine geldiği zaman kendi dört duvar arasında soyunup dökünür ama orada yayılıp oturdukları yerde gerçekten ne tür bir yaşam sürdüklerini asla bilemezsin. Sordum. İyi ama evde ya da sokakta olsun insanın düşüncesi hep aynı değil midir? Gözlerini iri iri açar, derinden gelen boğuk bir sesle konuşurdu. En yakınındaki bir kimsenin düşüncesini kim bilebilir? Düşünceler pire ısırığı gibidir. Onları asla sayamazsın. Bu ihtiyarın sözüne kulak ver. Belki de adam evine gelince hemen diz çöküp Tanrı'ya ağlayıp yakarıyordur. Ah Tanrım, bağışla beni, kutsal günde günaha girdim. Belki de evi o adamın manastırıdır. Tanrısıyla baş başa kaldığı bir manastır. Evet, her küçük örümcek kendi ağını nereye öreceğini bilir ve onun ne kadar ağırlık çekeceğini de bilir. Ciddi konuştuğu zamanlarda çok önemli bir sırrı açıklıyormuş gibi sesi alçalıp boğuklaşırdı. Bak işte, sen tartışıp düşünüyorsun. Bunun için sen henüz çok gençsin. Senin yaşındakiler gözlerine güvenir. Beyinlerine değil. Bak, anımsa ve ağzını sıkı tut. Beyin pratik şeylere, ruhsa inanca gereksinim duyar. Kitap okumanın sana bir zararı dokunmaz. Ama her şeyde olduğu gibi onda da aşırıya kaçmamalısın. Kimileri aklını kaçırıncaya kadar okurlar ve Tanrı'ya inançlarını yitirirler. Bu adam sanki ölümsüzdü. Onun değişebileceğini ve yaşlanabileceğini düşlemek çok zordu. Tüccarlara, haydutlara ve ünlü kalpazanlara ilişkin öyküler anlatmaya bayılırdı. Büyük babamdan da bu tür bir sürü öykü dinlemiştim ama büyük babam bu kutsal kitap bilgininden çok daha iyi anlatırdı. Ne var ki ikisinin de anlattığı hep aynı kapıya çıkıyordu. Tanrı'ya ve insanlara karşı günah işleme pahasına her zaman büyük servetler kazanabilirdi. Pyotr Vasiliç, insanlara hiç sevecen davranmaz ama Tanrı'dan söz ederken tüm duyguları kabarır, gözlerini yumar, içini çekerdi. Kimileri Tanrı'yı da aldatmaya kalkışırlar. Ama İsa Efendimiz bütün her şeyi görür ve ağlar. Ey benim kullarım, ah benim zavallı kullarım, cehennem sizi bekliyor. Bir seferinde sözüme esirgemeden küstahça yüzüne vurdum. İyi ama siz de köylüleri aldatıyorsunuz. Bu sözlerime kızmadan yanıt verdi. Bu çok mu önemli? Şunun şurasında 3-5 rubleyi cebime indiriyorum. Uzun etme işte. Kitap okurken beni yakaladığı zaman kitabı elimden çeker alır, okuduklarım konusunda bana kılı kırk yararcasına sorular yöneltir, sonra da duyduklarına inanamıyormuş gibi bir tavırla tezgahtara dönerdi. Görüyor musun? Okuduğunu nasıl da anlıyor, küçük şeytan. Ve sonra asla unutamayacağımdan emin, akla uygun bir konferans çekmeye başlardı. Sözlerimi iyi dinle. Günün birinde bakarsın işine yarar. Bir zamanlar iki Kiril vardı. İkisi de piskopostu. Biri İskenderiyeli, öbürü Kudüslüydü. İskenderiyeli piskopos lanetlenmiş dinsiz Nestorius'a karşı savaşmıştı. Nestorius kutsal bakireye ilişkin rezil öyküleri anlatıyor. Onun sıradan bir kadın olduğunu, Tanrı'yı doğuramayacağını ama bunun yerine adına ve eylemlerine bakılırsa düpedüz insan olan birini dünyanın kurtarıcısı da denilebilecek İsa'yı doğurduğunu iddia ediyordu. Yani o zaman ona Tanrı'nın anası denilemez ama İsa'nın anası demek daha doğru olur demeye getiriyordu. Anladın mı? Buna düpedüz kafirlik derler. Kudüslü Kiril'e gelince o kafir Ayrus'a karşı savaşmıştır. Kilise tarihi konusundaki bilgisi karşısında büyülenmiştim. Rahiplerinkini andıran düzgün eliyle sakalını sıvazlayarak övünüyordu. Ben bu konularda uzmanımdır. Bir zamanlar Yortu'da zehir kusan Nikoncu rahipler ve sivil görevlilerle yapılan tartışmalı bir toplantıya katılmak üzere Moskova'ya gitmiştim. O zamanlar ben gencecik bir adamım. Gel gör ki profesörlerle bile tartıştım. Ah evet, rahiplerden birini sözlerimle öyle bir kamçıladım ki adamın burnundan fitil fitil kan geldi. İşte böyle. Yanakları kıpkırmızı kesilmişti, gözleri ışıl ışıldı. Belli ki kendisine karşı çıkanın burnundan kan getirmeyi, başarısının zirvesi altın zafer tacının en parlak yakutu sayıyordu. Büyük bir aşkla konuşuyordu. Yakışıklı, güçlü, kuvvetli, ufak tefek bir rahipti. Minberin önünde dikilirken burnundan şıpır şıpır kan damlıyordu. Rezil olduğunun farkında değildi. Çöl aslanı gibi zorlu bir adamdı. Sesi kocaman bir çan gibi çınlıyordu. Ona kurnazca saldırıyor, dosdoğru can evinden vuruyordum. Sözlerimi kaburgalarının arasına şiş gibi saplıyordum. Bütün kafir şeytanlar gibi o da tıpkı bir soba gibi kızdıkça kızıyordu. Ah, ne tartışmaydı ama. Hey gidi günler. Dükkana başka kutsal kitap bilginleri de gelirdi. Bunlardan biri kirpas içinde kolsuz bir ceket giyen şiş göbekli Pokomi'ydi. Bir gözü kördü, tombul, sarkık bir suratı vardı. Domuz gibi habire homurdanırdı. Öbürü ise Lukyan adında fare gibi kıvrak, sevimli ve canlı bir ihtiyarcıktı. Yanında koskocaman, asık suratlı, araba sürücüleri gibi siyah sakallı, ölgün ve tatsız yüzü yine de yakışıklı sayılabilecek, gözleri hiç hareket etmeyen bir adam getirirdi. Her gelişlerinde satılmak üzere kitaplar, ikonlar, buhurdanlar ve çeşitli ayin kadehleri getirirlerdi. Kimi zaman yanlarında çoğunlukla Volga boylarından bir şeyler satmak isteyen yaşlı adamlar ya da kadınlar da olurdu. İşleri sona erince bir çite tüneyen kargalar gibi tezgahın başına oturur, şerbetli çörekle çay içerler ve birbirlerine Nikon Kilisesi'nin zulmünden söz ederlerdi. Kentte bir kiliseye baskın yapıp dua kitaplarına el koymuşlar. Başka bir yerde ise polis özel küçük bir kiliseyi kapatarak rahipleri tutuklamış ve haklarında 103. maddeden kovuşturma başlatmış. Konuşmalarının temel konusunu hep bu 103. madde oluştururdu. Onlar bu konudan son derece soğukkanlı bir dille, sanki kışın kar yağması gibi kaçınılmaz bir olaydan söz edercesine söz ederlerdi. Dinsel inançlarından ötürü uğradıkları zulme ilişkin söyleşilerinde tekrar ve tekrar işittiğim polis, baskın, hapishane, mahkeme ve Sibirya gibi sözcükler, kor gibi ruhumu dağlar, içimde bu ihtiyarlara karşı yakınlık ve acıma duyguları uyanırdı. Okumuş olduğum kitaplardan hedeflerine varmakta sonuna kadar ayak direyen insanlara saygı göstermeyi, ruhsal dayanıklılığa ve sebatkarlığa değer vermeyi öğrenmiştim. Yaşam konusunda dersler veren bu insanlarda gördüğüm tüm kötü özellikleri unutuyor, bilinçli olarak yalnızca onların sakin ısrarlarını göz önüne alıyordum. Öyle sanıyordum ki bu inatçılıkta doğru bildiklerine duydukları sarsılmaz bir inanç ve her işkenceyi göze almaya hazır bir özveri duygusu saklıydı. Sonraları sıradan halk ve aydınlar arasında birçok eski inanç yanlısını tanıma fırsatı bulduğumda, bu inatçılığın gidecek yerleri olmayan ve aslında hiçbir yere gitmek istemeyen insanların edilgin bir tavrı olduğunu kavradım. Eski söylemlere ve modası geçmiş fikirlere saplanıp kalmış olan bu insanlar sonunda bu kavramların içinde sersemleyip uyuşmuşlardı. İstençleri durağanlaşmış, gelişim yeteneklerini yitirmişlerdi. Dış dünyadan gelen ufacık bir esinti onları alıştıkları yerden koparıp atıyor, tıpkı tepeden yuvarlanan bir taş gibi mekanik bir biçimde aşağı iniyorlardı. Bu insanlar zulme ve acıya duydukları hastalıklı sevgiyle, anılarının saf adetiyle modası geçmiş inanışların mezarlığına gömülmüşlerdi. Eğer acı çekme olanağından yoksun kalacak olsalar, taze bir kış gününde bulutların gözden silinip gitmesi gibi onlar da yok olup gideceklerdi. İnançları uğruna yatsınmaz güçte bir gururla seve seve acı çekmeye hazırdılar. Ama bu inançları zamanın yıkıcı gücüne hiç direnememiş, koyu lekeler ve türlü türlü pisliğe bulanmış, yıpranmış bir giysi gibiydi. Duyguları da düşünceleri de ön yargıların ve dogmaların o daracık ağır kozasında gelişememişti. Kanatlarını yitirmişler ama rahat mezarlarında savaşımlarını hala sakat sakat sürdürüyorlardı. Alışkanlığın gücü üzerine kurulmuş bu tür bir inanç, zamanımızın en acıklı, en zararlı olgularından biridir. İnancın bu türünde bir taş duvarın gölgesinde kalmış gibi her yeni şey yaşamın özünden yoksun kalır, güdükleşir ve yavaş büyür. Ayrım sonu. Sayfa 230.